erkekler. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte bugün de Hayatın Sesleriyle siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Hepinize programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine bizimle iletişime geçebileceğiniz Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi. Çok severmişsin onu, doyamaz öpermişsin. Sarılıp uyurmuşsun, nasıl özlemesin ki seni. O da çok severmiş hani, derdin de yanındaymış. Sevincinde o da mutlu, sen özlemedin mi onu? Sonra pişmanım diye bana kedi söyledi. Ben istemedim gitmeni, kedi istedi. Çok pişmanım diye bana kendi söyledi. Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de her kedi gibi biraz bencildi. Karşılıksız sevdi seni. Belki de her kedi gibi biraz bencildi. Sen de itiraf et hadi, suç biraz da senindi. Dayanamıyorum de hadi, çok özlemesin bu kedi.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Telefon konuğumuza hemen bir merhaba diyelim. Sonra da stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Ford Otosan AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Nursel Ölmez Ateş telefon attığımızda. Efendim merhabalar, duyabiliyor musunuz beni?
Gayet iyi duyuyorum. Merhaba
Nursel Hanım.
Merhabalar.
Evet, bağlantımızda sanıyorum bir problem var. Nursel Hanım, duyabiliyor musunuz?
Gayet iyi duyuyorum ben sizi.
Peki, hoş geldiniz efendim Hayatın Sesleri'ne. Ve stüdyo konuğumuzla da hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nden Sayın Özlem Başdoğan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Sayın Nursel Ölmez Ateş, Koç Topluluğu'nun 10 yıldır yürüttüğü Ülkem İçin Sosyal Sorumluluk Projesi'nin 2015-2017 yılı teması olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Uçan Süpürge Sivil Toplum Örgütü işbirliğiyle başlatılan Bal Arıları Mühendis Oluyor projesiyle ilgili konuşacağız. Ama öncelikle bu nasıl bir projedir? Adını nereden almıştır? Amacınız nedir? Bize nelerden söz edeceksiniz?
Teşekkür ederim öncelikle. Projenin amacından bahsetmek istiyorum adına gelmeden hemen. Dediğiniz gibi Koç Holding'in ülkem için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmamıza başladık. Temel amacımız istihdamda daha fazla kadını görebilmek. Özellikle bizim gibi mühendislik istihdamı yapan sanayi şirketlerinde daha fazla kadın istihdamı yapabilmek amacıyla işe alım hedeflerimizi arttırdık. Özellikle beyaz yaka olarak adlandırdığımız mühendis çalışanlarımızdan bir yıl boyunca işe alacağımız her iki çalışandan bir tanesinin kadın olmasını hedefledik. Ancak şöyle bir sorunla karşılaştık. İş alım sırasında baktığımızda maalesef üniversitelerden mezun çok da fazla kadın mühendisin olmadığını gördük. Biraz daha derinlemesine ilerlediğimizde ise özellikle YÖK istatistiki verilerine baktığımızda kızların maalesef mühendislik mesleğini çok da fazla tercih etmediğini gördük. Bu amaçla aslında projeye başladık. Çünkü daha fazla kadın istihdam edebilmek için havuzda daha fazla kız öğrencinin mühendislik fakültelerinden okuyup mezun olmuş olması gerekiyordu. Bu amaçla projeye başladığımızı özetle söyleyebilirim. Biz kız öğrencilere bal arısı dedik. O yüzden de bal arılarına mühendis oluyor dedik. Projeyi aslında Özlem Hanım da orada onlarla beraber bulduk.
Evet, o zaman. Evet, o zaman hemen Sayın Özlem Başdoğan'a dönmek istiyorum. Projenin de aynı zamanda koordinatörüsünüz. Siz neler anlatacaksınız projenin doğuşuyla ilgili?
Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum Nursel Hanım, size de buradan kocaman bir merhaba.
Merhaba.
Biz tabii ki Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği olarak bu projenin paydaşlarından birisi olduğumuz için çok çok mutluyuz. Hakikaten gururluyuz. Geçtiğimiz Kasım ayında biz projemizi başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili protokolümüzü de o dönem tamamladık. Ancak Nursel Hanım çok güzel anlattı. Bu aslında neredeyse 1,5 yıl öncesine dayanan bir ihtiyacı gözlemleyen bir çalışma. Yani 1,5 yıl öncesine bunu Ford Otosan'dan Nursel Hanım bir ekip bu ihtiyacı tarif ediyorlar ve böyle bir proje yapmak istiyorlar ve bütün bu çalışmaları başlatıyorlar. Yolumuzun kesişmesi dediğim gibi bizim için çok çok mutluluk verici. Çünkü Uçan Süpürge olarak biz 20 yaşında bir örgütüz ve kadınların güçlenmesi, kadınların örgütlenmesi, film festivali ve medya başlıklarında çalışıyoruz. Ve ne yaparsak yapalım her zaman için iş listesinin birinci sırasında hep toplumsal cinsiyet vardır. Bu anlamdaki kalıp yargılar, kadınların ve erkeklerin toplumda nasıl davranmasına ilişkin roller her zaman iş listesinin başında gelir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet Uçan Süpürge olarak bizim hep gündemimizde. Özel sektörün özellikle istihdam anlamında bunu gündemine alması, yani Ford Otosan'ın sonuçta öncü bir firma otomotiv sektöründe. Dolayısıyla bizi çok çok mutlu etti. Bu önemli bir gündem. Böyle bir hedef koymaları çok çok önemli. Yani beyaz yakada kadın erkek %50 %50 istihdam edeceğiz. Çok büyük ve çok önemli bir hedef. Dolayısıyla bizim bunlar uzun zamandır gündemimizde olan konular. Ve sahada bu fikri hayata geçirme aşamasında Nursel Hanım'ın biraz önce de söylediği gibi bunu birlikte projelendirdik ve hedefte, daha doğrusu nerede peki bu söyleyeceklerimizi söyleyelim konusunda liselere birlikte karar verdik. Özellikle 9. sınıflara birlikte karar verdik.
Söylemeye başladınız mı?
Başladık. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren aktif anlamda aslında ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve projemizin adından da gelen bir nasıl diyelim ilhamla bu okul ziyaretlerimize biz kovan günleri diyoruz. Ve bugüne değin aslında projemizin ilk çeyreğini de tamamladık. 24 aylık bir çalışma bu ve ilk yani 2 yıllık uygulama döneminin ilk çeyreğini tamamladık. Bugüne değin 20 ilde yaptığımız okul ziyaretleriyle ki toplamda 27 tane okulu ziyaret ettik ve bu 27 ziyaretin toplamında 5000'e yakın öğrencimizle şu aşamada buluştuk. 3000'e yakın sadece kız çocuğumuzla bir araya geldik. Velilerimizle ve öğretmenlerle de bir araya geldik. Ve onlarla bu konuyu konuşmak istedik. Toplumsal cinsiyet, mesleki rehberlik ve bu konuştuklarımızı da Ford Otosan'dan gönüllü mühendislerimizle de aslında çocuklarımıza bir kadın bir erkekle tanıştırarak da
var mıydı kadın mühendis aralarında?
Tabii ki. Bu projenin çok güçlü bir yanıdır. Ford Otosan'da çalışan kişilerin bu projeye destek vermesi. Çünkü biz liselerde evet bu projeye özel yapılandırılmış bir toplumsal cinsiyete duyarlı mesleki rehberlik programını hayata geçiriyoruz. Toplumsal cinsiyet uzmanları ve psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarıyla bu kavramları anlatıyoruz. Hı hı. Ama orada bitmiyor işte. Burada önemli bir bileşen var. O da bugün 300 kişi Ford Otosan'da bu çalışma için gönüllü kadın ve erkek mühendisler sahaya bizimle birlikte geliyorlar. Her ile bir kadın ve bir erkek mühendis geliyor bizimle birlikte ve işte bizim o anlattığımız şeyleri onlar da diyorlar ki ben de bu yollardan geçtim. Ailemle bunlar oldu. Okulumda böyle öğretmenlerimle deneyimlerim oldu. Sonra şöyle bir kariyer yolculuğu beni bekliyordu. Bunları yaptım vesaire. Dolayısıyla çocuklar, veliler ve öğretmenler ilk ağızdan bu kariyerleri o kişilerden duyabiliyorlar.
Evet, Sayın Nursel Ölmez Ateş, şimdi Sayın Özlem Başdoğan kovan günleri başladı dedi ama biz bal arıları mühendis oluyor ismini nasıl aldığını merak ediyoruz. Bir de bu proje hedefine nasıl ulaşacak? Siz neler söyleyeceksiniz?
Şimdi aslına bakarsanız bu proje gerçekten bizim bir çocuğumuz gibi oldu Ford Otosan'da. Projenin diğer koordinatörü Gülsün Ayuhisal'la beraber düşünürken bu projenin ismi ne olsun? Hem ilgi çeken hem çocuklara da enteresan gelen mesleğe yönelik bir cazibe ilgi yaratacak bir isim bulmaya gayret ettik. Bize açıkçası bal arısı çalışkandır, bal yapar. Dolayısıyla bal arısı sempatik geldi. Yani aslına bakarsanız bu beyin fırtınalarında ortaya çıkan bir fikirdir diyebilirim. Özlem Hanım'ın söylediği gibi okullara gittiğimizde de işte kovan günü dedik. Böyle bir yani aslına bakarsanız metaforik bir yaklaşımla ismi belirledik. Bu projeye aslına bakarsanız Ford Otosan'a daha fazla ve aynı zamanda tüm Türkiye'de sanayiye daha fazla kadını kazandırabilmek amacıyla yaptığımız bu proje olduğu için bizim içsel çalışmalarımızın içerisinde bulduğumuz bir isim. Özel anlamı böyle diyebilirim yani. Çok hani arkasında farklı bir anlam yok. Amacına ulaştığını nasıl anlayacağız derseniz biz şu ana kadar Özlem Hanım'ın söylediği gibi 20 ile gittik. 27 okulda öğrencilerimizle buluştuk. İnanın Edirne'den Kars'a kadar gittik ve orada her bir öğrencinin gözünde onların o heyecanını, işte ışıl ışıl bakan gözlerini ve mühendislik mesleğine karşı ilgilerini gördüğümüzde proje zaten bizim için amacına ulaşmıştır diyoruz. Öğrencilerle görüşüyoruz, röportajlar yapıyoruz. Onların fikirlerini, mesleğe karşı algılarının değiştiğini gördüğümüzde son derece mutlu oluyoruz. Ama tabii ki genel amaç şu, 81 ilimize gideceğiz. Ve 8100 öğrencimizle buluşmayı hedefliyoruz. Zaten ilk 6 aylık veriler çok rahatlıkla bu performansı 24 aylık dönemde göstereceğiz. Bunu gösteriyor bize. Ama bununla beraber bu programa katılan öğrenciler, şu an lise öğrencileri ama daha sonra üniversite seçimlerinde mühendisliği seçer, bizim şirketlerimizde tüm otomotiv endüstrisinde veya mühendisin istihdam edildiği her alanda gerek staj gerekse iş imkanı olarak bizlerle buluşuyor olacaklar. Biz onları takip ediyoruz çünkü envanterlerini tutuyoruz. Onlara staj imkanı vereceğiz. İleride projenin bir burs fonu yaratmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla onların bu döngüden geçip daha sonra bir sanayi şirketinde mühendislik mesleğini icra ederken gördüğümüzde bu bizim için projenin başarıya ulaştığını gösteren önemli bir unsurdur diye düşünüyoruz. Evet. Bir bacağı, bu bir diğer bacağını da söylemek istiyorum. biz sadece okulda kız öğrencilerle buluşmuyoruz. Aynı zamanda kız ve erkek öğrencilere birlikte toplumsal cinsiyet kavramını anlatıyoruz. Dolayısıyla o erkek öğrencilerde kızlara, kadınlara karşı yaklaşımı, toplumsal cinsiyet kavramına dair bir farkındalığı oluştuysa da bu da bizim için son derece önemli bir yan faydadır.
Evet. Peki şimdi 20 ile gittik dediniz. Evet. 27 okul. Evet. Hangi illerdi bunlar? Doğu ve Batı karışık mıydı?
Evet.
Doğuda ve Batı'daki mühendisliğe öğrencilerin bakışları daha mı farklıydı?
Evet. Şöyle bir şeylik yakalamaya gayret ettik ilk çeyrek için. Dolayısıyla Urfa'ya da gittik, Güneydoğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'da Kars, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'ı tamamladık. Marmara bölgesine baktığımızda Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli tamamladık. Ege bölgesinde Kütahya'yı tamamladık. Dolayısıyla aslına bakarsanız genel, yani Akdeniz henüz olmadı ve Karadeniz, ama onun ötesinde Ankara tabii ki gerçekleştirdik. Hı hı. İstanbul'u gerçekleştirdik bu 20 yıl içerisinde.
Balıkesir
kesinlikle, çok teşekkür ederim, Marmara bölgesinde. Dolayısıyla temsili anlamda ilk çeyrek için o genel görünümü yakalamak istedik aslında.
Peki Doğu'yla Batı arasında bir farklılık gördünüz mü?
Şöyle bir farklılık var. Özellikle biz 9. sınıftaki çocuklarımızla, kız ve erkek çocuklarımızla buluştuğumuz zaman kuşak olarak belki şöyle bir hani gözlemi paylaşabiliriz. Beklentileri ve tepkileri çok büyük sapmalar göstermiyor aslında çocuklarımızın. Yani Kars'taki çocukla Erzurum'daki çocuğumuzun ilgisi ve tepkisiyle Çanakkale'deki ya da Balıkesir'deki ya da Kütahya'daki ya da Sakarya'daki ya da Urfa'daki kuşakta enteresan bir şekilde büyük bir sapma yok bakış açılarında. Hı-hı. Çok açıklar, çok doğrudanlar, çok ilgililer. İlgilerini kazandığınız noktada, dikkatlerini çektiğiniz noktada kesinlikle sizinle birlikteler. Dolayısıyla çok içtenler. Ancak tabii şöyle şeyler olabiliyor. Mesela Ardahan'daki çocuklarımızla bir araya geldiklerinde haliyle yakın çevrelerinde mühendislik mesleğini yapan insanlar çok da fazla olamadığı için ya da o iş kollarına ilişkin meslek profesyonelleriyle tanışma imkanlarında görece kısıtlılıklar olabileceği için belli meslek profesyonellerini daha çok çevrelerinde, mesela eczacılar, mesela işte avukatlar vesaire, o anlamda sadece mesleği tanımamakla ilgili olarak, hani bir mühendis evet, ne yapar? Buna ilişkin görece belki bu anlamdaki meslek profesyonellerini yakın çevresinde ya da yaşadığı yerde daha çok gören çocuklara ilişkin bir hani bilgi eksikliği diyelim bu. Hı-hı. Ama bu giderilemeyecek ya da bu anlamda şey bir şey değil. Dediğim gibi sadece bundan kaynaklanıyor. Yani gördükleri rol modeller etrafta, bu anlamda etkileşim içinde oldukları çevreleri. Çünkü çevre burada son derece önemli bir faktör. Bizim bu anlamdaki modüllerimizin içeriğinde de olan bir şey sistem, çocuğun çevrili olduğu, hı hı, ailesi, okulu, akrabaları, her şey, medya vesaire, biliyorsunuz. Dolayısıyla sadece hani bir mühendis ne yapar? Dolayısıyla rol modellerimizle tanışmaları, bir kadın ve bir erkek mühendis olarak o mühendislik mesleğine, ki bugün baktığımız zaman bizimle birlikte olan rol modellerimiz makine mühendisleri oluyorlar, elektronik ve iletişim mühendisleri oluyorlar, malzeme metaloji mühendisleri oluyorlar, bilgisayar, endüstri, kimya, dolayısıyla
otomotiv, inşaat sektörü,
kesinlikle dolayısıyla, hı-hı, yani Ford Otosan'da hani istihdam, evet, alanları açısından bu mühendislik alanlarını söylüyorum. İlk ağızdan bunu duydukları vakit ha diyorlar. Demek ki bu işi yapıyorlar. Hı hı. O yüzden yine baktığımız zaman genel tepkilere, her ne kadar bazıları biraz daha belli kavramlarla mühendis ne yapar aşina da olsa, gene de çok yapılandırılmış şey bir bilgi olmadığı için o rol modeli orada gördüğü anda onun ilk ağızdan yaptığı işe dair verdiği bilgi çok kıymetli oluyor ve bütün çocuklardan da bu anlamda aslında homojen bir tepki alabiliyoruz.
Aslında Sayın Nursel Ölmez Ateş ve Sayın Özlem Başdoğan, ikinize de tabii yöneltiyorum bu soruyu. 3 yıl sonra göreceğiz aslında bu projenin meyvelerini, evet, değil mi? Ne kadar başarılı olmuş, nasıl bir proje, evet, amacına, evet, hizmet edebilmiş mi? Bu arada mühendisliğin bir erkek mesleği olmadığını, kesinlikle, da ortaya koymaya çalışıyorsunuz aslında projeyle, kesinlikle, değil mi Sayın,
evet,
Ateş?
Kesinlikle. Evet, kesinlikle öyle. Bu aslında tohum niteliğinde bir proje. Biz bugün bu tohumları atıyoruz ve dediğiniz gibi en erken 4 yıl sonra meyvelerini topluyor olacağız. Fakat bu Türkiye'ye yapılan bir yatırımdır. O yüzden çok kıymetli ve anlamlı buluyoruz. Okullara gittiğimizde öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde mühendisliğin erkek mesleği olarak algılandığını çok net dile getirdiler. Hatta Balıkesir'de bir öğrencimiz şunu söylemişti. İşte hiç duydunuz mu şunun kızı mühendis olmuş, hep şunun oğlu mühendis olmuş denir, böyle anlatılır diye çok güzel bir ifade kullanmıştı. Gerçekten de toplumun içerisinde öyle yargılar var ki bu farkında olsak da olmasak da çocuklarımızın meslek seçimini etkiliyor. Dolayısıyla biz aslında mesleğin cinsiyeti olmadığını hem annelere, babalara yani velilere, hem öğretmenlere, hem de öğrencilerimize ilk ağızdan anlatıyoruz. Rol modelleri okullara götürüyoruz. Hem kız hem erkek mühendislerimizi okullara götürüyoruz. Onlar bu yollardan geçtiklerini, nasıl başarılı olduklarını, kendi hayatlarını, kariyerlerini anlatıyorlar. Ve öğrencilerin gözünde işte o an görüyorsunuz, evet o yapmış, ben de yapabilirim'i çok net bir şekilde dile getiriyor.
Evet, şimdi uçağın süpürgeye ilk yıllarından bu yana pek çok projeye imza atmış, pek çok kuruluşa destek vermiş, dayanışma içinde pek çok proje yürütmüş. Ama bu çok farklı bir proje herhalde şimdiye kadarki yürüttüğünüz projeler içerisinde, değil mi?
Tabii burada çok yani bizim her daim aslında vurguladığımız, altını çizdiğimiz bir işbirliği modeli var. O da kamunun, özel sektörün ve sivil toplumun belli bir alanda değişim yaratmak üzere bir araya gelebilecekleri. Hı hı. Dolayısıyla bu çok önemli bir iş modeli aslına bakarsanız. Çünkü sivil toplum evet, ama sivil toplum özel sektör birlikteliği bir şey. Ve hatta sivil toplum, özel sektör ve kamu işte o da bir başka önemli bir şey. Dolayısıyla bu işbirliği modeli anlamında biz bunu çok önemli buluyoruz açıkçası. Burada şimdi artık özel sektörün gündeminde de bu etik ve sosyal sorumlu davranış anlayışı gündemde. Bu son derece önemli bir şey, evet. Açıkçası. Dolayısıyla onların yanlarına bu değişimi yaratmak istedikleri alanda bir sivil toplum kuruluşuyla ortak yürümeye karar vermeleri keza yine çok çok önemli bir anlayış. İşte biz onu şu an zaten deneyimliyoruz. Bunu hayata geçiriyoruz. Ve tabii ki bunun başka alanlardaki çalışmalara da örnek olmasını istiyoruz. Çünkü o bir birlikten güç doğar, çok klişe bir laftır ama gerçekten de değişim yaratmak çünkü çok uzun erimli bir şeydir. Yani yatarız kalkarız ve o olmaz. Dolayısıyla bu tip uzun erimli çabalarda bu anlamdaki iş birlikleri ve bu şekildeki iş modelleri son derece önemli. Dolayısıyla biz de bunun şu an bilfiil içinde olmaktan tabii ki çok çok mutluyuz.
Evet. Şimdi Sayın Ateş, bu arada tabii Bal Arıları Mühendis Oluyor projesi bu sene başladı ancak hemen sonuçlanacak bir proje değil. 3-4 yıl boyunca bu projeyi takip edeceksiniz herhalde. Nasıl bir evet. takip izlenecek acaba?
Şimdi öncelikle ilk 2 yılında saha çalışmalarının daha aktif olduğunu göreceğiz. Çünkü okullara gideceğiz, 81 ilimizi gezeceğiz ve her gittiğimiz okulda öğrencilerimizle ilgili bu programa katılan öğrencilerin isim listelerini oluşturuyoruz. Çünkü onların daha sonra üniversite tercihlerini, üniversiteyi kazandıktan sonra ilgili bölümde ise eğer staj imkanlarının yaratılması ve de dediğim gibi farklı burs fonlarıyla da öğrencilerimizin desteklenmesi. Özellikle bu öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra da sektörde istihdam edilmesine dair de önceliklendirilmesiyle ilgili bir hedefimiz var. Dolayısıyla şu an böyle bir database oluşturuyoruz. Envanterler oluşuyor ve proje tamamlandıktan sonra bu öğrencilerin neler yaptığını takip ediyor olacağız. Açıkçası ben bu projenin 2 yılın ötesinde saha çalışmasının büyüyerek devam edeceğini de düşünüyorum. Çünkü biz çalışmamızı Porto Dosa'nın bayilerine ve tedarikçilerine aktardığımızda onlar benzer programı halihazırda bizim gitmiş olduğumuz bir başka ilde tekrar etmek istediğini dile getiriyor. Daha fazla öğrenciye ulaşmak istediklerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla biz 8100 kişiyle yola çıktık belki ama bu sayı artarak büyüyecek gibi gözüküyor. Ama dediğiniz gibi en önemlisi onların endüstriye kazandırılıyor olması. Mühendislik mesleğini tercih ettikten sonra icra edecek ortamları da onlara sunuyor olmak son derece önemli. Bunu takip ederek bir mekanizmayı uçan süpürgeyle beraber geliştirdik. Ümit ediyorum ki arkadaşlarımız üniversitede ilgili bölümlere kazanacaklar, başarıyla eğitimlerini alacaklar ve daha sonra da onları bizim yanımızda beraber kol kola çalışırken görüyorlar.
Evet, evet, ne güzel.
Kamu spotunda bunun özellikle altını çiziyoruz çünkü yani sanayi büyüyor, evet. Daha fazla kadın mühendise
hani demişti ya oradaki bir öğrenci işte hiç şunun kızı da mühendis oldu diye duymadık diye ama bundan evet. Sonra komşu teyzenin kızı da mühendis oldu ifadelerini artık duyabileceğiz galiba. Son olarak Sayın Özlem Başdoğan sizin de söyleyecekleriniz varsa alalım lütfen bölümümüzün sonuna geldik çünkü.
Ben çok teşekkür ediyorum ilginize. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir dinleyicilerimiz. Evet. Projemizin web sayfasından keza yine bizi takip edebilirler. Bir e-posta adresimiz var.
Verelim hemen lütfen.
Evet, iletişim@balarlarimuhendisoluyor.com. Bu e-postadan bize istedikleri zaman projeyle ilgili ulaşabilirler. Facebook, Twitter ve Instagram'dan keza yine bizi takip edebilirler. Çünkü gelen her bir soru, görüş inanın bizi çok çok mutlu ediyor. Hı hı. Çünkü bu böyle bir şey, evet. Açıkçası. Olumlu ya da olumsuz her türlü görüşlerini bizimle birlikte paylaşabilirler.
Belki ne yapmanız gerektiği yönünde de sizi yönlendirecektir.
Her zaman, her zaman. Buna samimiyetle açık bir çalışma olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum.
Evet, o bal arılarını mühendis görmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Ve çok teşekkür ederiz size.
Teşekkür ediyoruz.
Sayın Nursel Ölmez Ateş, çok teşekkür ediyoruz efendim telefon konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun,
ben
var olun.
Ediyorum.
Projede kolaylıklar, başarılar diliyoruz size.
Çok
Sayın Özlem Başdoğan, size de çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Size de projede başarılar, kolaylıklar
diliyoruz.
Çok teşekkür
ediyorum.
Projenin ilerleyen safhalarını yine dinleyicilerimizle
İnşallah.
Paylaşmak
Tabii
dileğiyle.
Tabii ki, büyük bir zevkle.
Sağ olun,
çok teşekkürler efendim.
Hadi ayrılırsam söyle. Hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Fırlat. Bitti say ki derdini, kaldır öyle at. Sor, ne olur sor, sen benden ayrılırsan. Ne olur düşün de bir ömrü durdursan. Aşk her defasında ben de ararsam. Bırakırım kendimi öyle birazdan. Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman gülüyordun, yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldır anlat hadi ayrılırsam. Söyle, hayat mı çare bulurdu kendin mi böyle, büyük aşklar böyle mi biter? Hani aşk insanı zaten bulurdu. Susma, hani yıllar aşka çare olurdu. Söyle, yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu böyle, sensiz her gün biraz yok oluşum.
Sözcükler. Evet, sihirli sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz yine. Merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Bugünün evet. Konusuna uygun
bugünün
olarak.
Bugünün konusuna merhaba. Uygun olarak. Çünkü selamlaşmadan söz edeceğiz. Evet. Türklerin kendine özgü selamlaşma kelimesi hangisidir? Merhaba, hoş geldiniz. Selamun aleyküm.
Hiçbiri değil. Hiçbiri aslında en öz Türkçe diyebileceğimiz kök Türk yazıtlarından da günümüze gelen sadece TRT'nin benim bildiğim kullandığı halidir. Çok az karşılaştım günlük hayatta. Esen olmak, esen olmak, esenlik, esenleşmek zaten selamlaşmak demek.
Evet.
Yani selam sözcüğünün aslında Türkçe karşılığı esen, esenlik dilemek.
Onun için biz esen kalın deriz.
Evet, çok doğru. Çünkü en eski yazıtlarda hatta Divan-ı Ligat-ı Türk'te tam fiil hali var. Yani esen olmak, esen, esen vermek gibi. Vermek yani esenlik dilemek gibi. Ve esenleşmek şekli ki en Türkçe hali bu. Zaten tam karşılığına bakacak olursanız da esenlik öz Türkçe anlamının tam anlamını paylaşalım. Ve Türkçesiyle paylaşalım. Tin ve gövdenin sağlıklı ve bütün olması. Yani ruhun ve bedenin sağlıkla ve birlikte ortak enerjiyle hareket etmesi demek. Dolayısıyla esenleşmek demek karşılıklı birbirimizin hem ruhuna hem bedenine bir sağlık dileği ve onu onamak yani onaylamak, karşımızdakinin sağlıklılığını da onaylamak demek. Çok eski bir sözcük. Sonradan tabii dinle birlikte ki hadi şunu da söyleyelim. Çoğu kişi şöyle düşünebiliyor. Türkler daha önce kendilerine özgü bir Göktürk inancına sahiptiler. Evet. Oradan Müslüman oldular gibi. Çok öyle değil. Arada epeyce bir gidişi var. Türklerin hatta işte Budizm'le geçirdikleri bir süre var. Ara bir dönem var. Sonra İslam'la tanıştıkları ve Müslüman oldukları dönem var. Ama Türklerin bir özelliği var ki çok kolay kültürel değişime uyum gösterebilmişler. İslam'la tanıştıktan sonra, Müslüman olduktan sonra Türkler tabii ki bu sefer İslam'ın selamlaşma adabına uygun bir selamlaşmayı benimsemişler. O da bugün hala yaşayan şekliyle aleyküm selam ve aleyküm selam, selamun aleyküm.
Aleyküm, evet.
V'yi söylemek bile önemli o adaba göre. Aslında şunu da söyleyelim. Selam vermek sünnet, almak ise farz. Bizim yaşadığımız kültürde. Bu nedenle bizde selamlaşmak, yani birisine selam verdiğinizde selamınızın alınmaması çok ağır bir şey.
Evet.
Ve biz bunun ciddi böyle çatışma sorunu, bir iletişimde ciddi bir sorun olarak görürüz. Ve buradan ilişkileri koparmaya kadar gidebilecek ciddi evet. adımlar atılabilir. Sebebi bu. Çünkü almak farz. Yani kültürün temellerinde, mayasında böyle yerleşmiş. Selam verip vermemekte zaman zaman özgür olabilirsiniz. Ama bir kişi size selam verdiyse bu selamı kabul etmemek çok ciddi bir adım. Osmanlı'da birazcık daha Selçuklu'da da var. Özellikle kendinizden yüksek birisini selamlıyorsanız temenna denilen selam var. Yani nasıl sağ elinizi o? İlk önce kalbinize, sonra kimi kültürler, kimi dönemlerde ağzınıza, kimilerinde alnınıza en çok kullanılanı alın. Dolayısıyla ilk önce sağ elimizi kalbimizin üstüne, sonra ağzımıza hafifçe dokunarak ve sonra başımızın üstüne ya da alnımıza dokunarak karşımızdakini selamlamak.
Yani elini öpüyormuşçasına.
Kalbimde, dilimde ve aklımda sana bir kötülük yoktur anlamında. Bu Çerkezlerde ve Arnavutlarda daha da ilginci, selamlaşmanın ötesinde, yani bu karşınızdaki saygıyla temenna göstermenin dışında, aile içinde de eve yeni gelen, evlilikle gelinler geldiğinde kayınvalidelerinin karşısında temennada bulunuyorlar. Ve hatta ayaklarına, ellerini dokunarak bu temennayı başlatıyorlar. Benzer bir şey Hint kültüründe de var. Karşımızdakini selamlarken sadece işte jestle ya da yüz mimikleriyle değil, eğilip yaşı bizden büyükse ya da saygı gösteriyorsak ya da bizim için önemli bir yardımda bulunduysa onu kabul etme teşekkürü olarak ayaklarına dokunarak selamlaşmak Hint kültüründe var. Bizde de ele tek öpme var karşılığı. Tabii bu ele tek öpmek özellikle işte kadılarda, saltanat döneminde yüzünüzü yerden kaldırmamak demek. Çünkü biz de itiraf edelim, Avrupa'daki kadar büyük bir aristokrasi geleneği yok. Ama yine de yüzünüzü yerden kaldırmayarak güvenilirliğinizi onaylama hali var. Yani eski bir eski kültürü yaşatıyor olsaydık ve siz sultan olsaydınız, ben sizin karşınızda sadece ele tek öperek bulunmanın ötesinde yüzümü yerden kaldırmayarak da selama uygun hareket etmeye çalışırdım. Neden? Çünkü selam aslında bir bizdeki günlük karşılığıyla söylersek ne haber gibi değil de, selam aslında benden yana emniyette ol, huzurda olabilirsin, çekinme, barışçılım, sana benden bir zarar gelmez.
Evet. Peki el öpüp alnına koymanın bir anlamı var mıdır selamlaşmada diye sormuş bir dinleyicimiz.
Şöyle, aslında bu bizde ve birkaç kültürde daha var. İlginçtir, örneğin Filipinler'de de var. Biz el öpüyoruz ve alnına koyuyoruz. Şöyle, alnına konulan her şey aslında temel olarak hareketlerde kendi elimiz ya da bir başkasının eteği ya da eli alnımıza koyduğumuz zaman saygıya karşılık geliyor. Sonradan özellikle yaşça büyük olanlara saygı göstermek anlamında sadece alnına koymakla yetinilmemiş, ele etek öpmenin karşılığı el öpmek olarak saygıyı gösterme şekli.
Peki günümüze geldiğimizde, günümüze baktığımızda yaşa göre de farklılık gösterdiğini görüyor muyuz?
Evet, artık zaten kültürel bir şey selamlaşmak temel olarak. Dolayısıyla çeşitli yaş gruplarında, çeşitli aslında kültür gruplarına, sosyal kültürel yapıya göre selamlaşmanın farklılıkları var. Özellikle söylenen işte bugün artık biraz daha formunu değiştirerek ne haber, işte nasılsınız, biraz önce bir paylaşım vardı, siz de söylediniz selamın hello gibi melez şeylerle ifade edilmeye çalışılıyor. Artık eski kültür, düzeltiyorum, aslında hala var, kabul ediliyor ama bizim için eskidi. Adab-ı muaşeret, yani görgü kuralları gereği şöyle bir şey var. Yaşça büyük olana merhaba nasılsınız bile denmiyor. Örneğin ben 70 yaşındaysam, siz 30 yaşındaysanız içeriye girdiğinizde merhaba nasılsınız diye yaşça büyük olduğum için bana soramıyorsunuz. Sebebi şu.
Sizin sormanızı mı bekliyorum?
Evet, büyükler evet. Küçüklere merhaba nasılsınız diye sorarken onlar genellikle cevap verip siz nasılsınızı ancak o samimiyet çerçevesinde kurabiliyorsa sorabiliyor. Yani küçüklerin büyüklere nasılsınız diye sorması bile aslında tercih edilmeyen bir durum. Hı
hı. Hala öyle mi?
Diplomatik olarak zaman zaman kullanıldığı ifade ediliyor ama hayatta ben şahit olmadım, bilmiyorum, fena da değildir bulunduğum ortamlar ama gerçekten hiç şahit olmadım buna dikkat edilen bir ortama, genellikle fark edilmiyor ama ilk selamlaşmanın büyükten küçüğe doğru olması gerektiği, ilk selamlaşmanın o da şöyle bir şey var, eğer ikimiz aynı yaştaysak siz odaya girdiyseniz ilk gelen selam verecek ama siz küçükseniz ilk ben selam vereceğim gibi bir takım kurallar
evet,
var.
Ama baktığımızda da sanki küçük selamlamak zorundaymış büyüğü gibi hissedilir. Sanki de öyle olması gerekir gibi değil mi?
Şöyle aslında nasılsınız sorusu eşitlenmeyi getirdiği için.
Evet.
Yani afiyettesiniz inşallah gibi bir temenniyle ifade edilmesi lazım. Yani nasılsınız çok açık bir soru ve karşınızdaki aslında bu toplumsal hiyerarşiyle ilgili. Yani evet. Herkesin eşit olmadığı algısına dayanıyor. Yaşça büyük birisine saygı göstermenin yolu. Türkiye'de ben çok gözlemlemiyorum ama örneğin Japon kültüründe bu çok önemli. Sizden iki yaş büyük birine bile farklı bir merhaba ya da farklı bir nasılsınız demek zorunda olabiliyorsunuz Japonca'da ama Türkçe'de ve Türkiye'de sosyal kültürümüz bu şekilde gelişmemiş, böyle yapılanmamış. Biz şu anda çok fazla buna dikkat etmiyoruz. Neye dikkat ediyoruz? İşte siz demeye, belli bir sosyal mesafeyi koruyarak sorabilmeye, evet. Onlara önem veriyoruz. Çünkü aslında temel olarak bütün bu selamlaşmanın antropolojik olarak insan medeniyetinin kültürel tarihi açısından bakacak olursak bütün selamlaşmanın hikayesi savaşa dayanıyor. Yani dikkat ederseniz pek çok dilde de böyle zaten. Karşınızdakine ben seninle savaşmayacağım, ben seninle barış içindeyim, benden yana korkma. Mirheba, merhaba oradan geliyor zaten. Yani
benden sana zarar gelmez
ok,
mi?
Ok, silah, heba evet. edebilirim. Senin için silahlarımı heba edebilirim. Sana karşı kullanmam. Bu savaşma kültürünün getirdiği yoğunluğu aralamak için çıkmış selamlaşmak. Dolayısıyla da selamlaşma sözcükleri genellikle barışı içeren sözcükler.
Şimdi örneğin asansöre bindiğimizde iyi günler, iyi akşamlar deriz. Bu da bir selamlaşma evet, aslında evet, değil evet. mi? Şimdi önümüzde mesela özel bir gün var, bayram. İyi bayramlar diyerek ilk selamımızı vermiş oluruz.
Zaten bayramlaşma başlı başına bir konu. Şöyle özellikle İslam kültürü açısından bakacak olursak bir hadiste de çerçevelenmiş. Şöyle ki size nasıl selam veriliyorsa siz ondan daha güzeliyle karşılık verin.
Evet.
Nasıl selam veriliyorsa, hangi düzeyde selam veriliyorsa siz ondan daha güler yüzlü ve daha candan selam vererek ancak İslam'a daha yakışır bir selamlaşmayı kurmuş oluyorsunuz.
Bunu artık kelimelerle mi yapacağız yoksa?
Hepsiyle.
Hepsi.
Hem sadece nasıl söyleyeyim işte sağ eli kalbe koyarak selamlaşmayı kabullenmiyor. Mutlaka sözle söylenmeli. Sebebi şu. Çünkü şuurlu yapıldığında selam vermek bir farz. Dolayısıyla sadece bir jestle, bir beden hareketiyle selam vermeyi yeterli bulmuyor. Onu mutlaka sözle söylemelisiniz. Hatta göz kontağı da kurabilmelisiniz. Bu çok önemli. Şimdi yakın zamanlarda son 10 yılda işte kalp üzerinde yapılan bu sinir insanların sinir sistemi üzerine yapılan nörolojik çalışmalarda ortaya çıktı ki göz kontağı kurularak selamlaşmak kişilerde pozitif duygulanımı çok arttırıyor. Hatta bunu arttırıp düşmanlık hissi yaşayan insanların bir dakika süreyle birbirinin tam gözünün içine bakmasını sağladıklarında düşmanlık hissinin azaldığı ortaya çıkmış. Çok daha ilginç.
Evet.
Mesela bu işte mültecilerin bulundukları ülkedeki halklarla temasını arttırmak, mültecilere karşı oluşan yüksek direnci yenmek için uygulama denek grupları var bununla ilgili. Dolayısıyla selamlaşmanın böyle bir ortaklığı var. Bayramlaşmak da öyle. Örneğin tanıdıklarımız da bayramlaşma hali mecburuz ona. Yani evet. Oradan çekinemeyiz. Çok
ama
ağır bir şey olur.
Tanımadıklarımızla da bayramlaşırız.
Tanımadıklarımızla da bayramlaşmak durumundayız. Özellikle işte bildiğimiz usul bayram namazı sonrasında avludaki bayramlaşma artı bayram günleri süresince tanıdığımız, tanımadığımız herkesle bir araya geldiğimizde, yani karşılaştığımızda ve ayrılırken, örneğin sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi asansöre bindiğimizde, asansörden inerken ya da bir bayram ziyaretinden çıktığımızda tesadüfen apartmanda zaman zaman misafirler birbirleriyle karşılaşırlar. Öyle durumlarda bayramlaşabilmek, bayramlaşmak aslında hem bir medeni duruşun göstergesi hem de İslam kültürü açısından bir vazife.
Evet, yine İslam kültürü açısından deyince bir şey geldi aklıma. Namaza giderken ki seçtiğiniz yolla namazdan dönerken ki seçtiğiniz yol farklı olsun ki daha çok insanla selamlaşıp bayramlaşabilin diye, değil mi?
Çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var aslında. Temelde selamlaşmak sanki önemsizmiş de biraz abartılıyormuş gibi bir his, evet, doğabilir belki dinleyicilerimizde, ama selamlaşmak sosyal barışıklığın çekirdeği. Eğer selamlaşmaya yeterli özeni göstermezsek, hele günümüzde modern hayat bizleri çok sık görünmez duvarlarla ayırabiliyor. Evet. Bu tür görünmez duvarları aşabilmek, bunların oluşmasına engel olabilmek için selamlaşmak dayanışmanın da çekirdeği. Eğer selamlaşmaya yeterince önem verilmezse yakın çevremizde ne yaşandığını göremeyebiliriz. Hı hı. Zaten Türkler de bunun için başlamış selamlaşmaya, esen kalın demeye. Çünkü temelde şöyle bir şey var. Türkçe söylenen sözcüklerden biri, örneğin şi, ki neredeyse hiç bilinmez ancak Türkçe üzerine çalışanlar tarafından bilinen sözcüklerden biridir. Kötülükten uzak olun anlamında bir dilek sözü şi, sadece Türk olmayanlara yönelik bir iyilik sözü. Özellikle o dönemde Çinlilerle Türkler çok yakın, hı hı, ilişkideler ve Çinlilere yönelik söylenmiş bir söz. Yani aslında bu kadar önemli bir şey bakın kültürümüzde. Sadece belli bir gruba özgü bir selamlaşma sözcüğü türetmişiz biz. Bugün zaman zaman Türkçe pek çok konuda olduğu gibi haksızlığa uğruyor. Hiç Türkçe selamlaşma sözcüğü yok. Hepsi Arapça vesaire gibi. Ama temelde bakarsak var. Sadece biz kullanımlarını değiştirmişiz. Hiç tutmayan meşhur örnek verilen tünaydın sözcüğümüz var.
Evet.
Aslında günaydın çok güzel tutmuş.
Niye tutmamış acaba tünaydın?
Çünkü sosyal hayatta yeri yok bana sorarsanız. Kişisel, evet, fikrim. Çünkü tünaydın ne zaman söylenecek? Öğleden sonra ve akşama kadar. Şimdi bu zaman dilimi içerisinde bizim iyi günler gibi daha alışkın olduğumuz, merhaba gibi daha kolay söylediğimiz bir sözcük varken tutmamış doğal olarak. Hmm. Ama günaydın eş zamanlı türetilmiş ve çok benzeyen bir sözcük olmakla birlikte tutmuş. Hala da aslında anlamını çok değerlendirmeden, belki çok idrak etmeden söylüyoruz ama gününüz aydın olsun dediğimiz zaman, hmm, ortaya çıkıyor. Gününüz aydın olsun güzel bir dilek ve sabah bunu ilk defa karşılaştığınız insanlara söyleyebilmek aslında biraz önce söylediğimiz gibi toplumsal dayanışmanın çekirdeği. Ben sizi tanıyor ya da tanımıyor olabilirim ama karşılaştığımız için size bir gün aydınlığı dileğinde bulunabiliyorsam
ama
iyidir.
Ama günü aydın olmayan insanlarla da karşılaşıyoruz. Günaydın dediğimiz ama günü aymadığı için cevap vermeyen insanlarla da karşılaşabiliyoruz hayatta.
İşte o medeni duruş, yani biraz önce söylediğimiz adab-ı muaşeret belli yıllarda Türkiye'de okullarda ders olarak okutulmuş. O ders kitaplarına bugün sahaflarda rastlamak mümkün. Keşke okutulmaya devam edilseymiş. Evet. Neden? Çünkü samimi olalım, genç yaşta insan bunları çok fark edemiyor olabilir ama yaş ilerledikçe aslında nasıl bir toplumsal dinamiği oluşturduğunu, ne özenli olabilmenin aslında bir eğitim ve farkındalık işi olduğunu fark ediyoruz. Yani o yüzden ağaç hakikaten yaşken eğilir. Ailelere iş düşüyor Türkiye'de artık. Okullarda sanıyorum müfredat çok izin veremeyebiliyor. Bilgi içeriği çok yoğun olduğu, hı hı, için. Dolayısıyla selamlaşma gibi pek çok sosyal yapı taşı da ailelerin çocuklara aktarması gereken özelliklerden biri haline,
evet,
geldi.
Öncelikle biz unutmayalım ki selamlaşmayı. Evet, evet. Çocuklarımız da her zaman olduğu gibi, hani hep söylüyoruz ya, model olalım, hı-hı, model alsınlar diye. Model olmak gerekiyor herhalde önlerinde her zaman olduğu gibi.
Güzel de araçlar var. Bugün tabii merhaba başlığı olunca ister istemez Halikarnas balıkçısına da değinmek, evet, gerektiğini ne düşündüm. Halikarnas Balıkçısı ki okumamış olanlara her zaman çok kalpten tavsiye ederim. Halikarnas Balıkçısı'nın Azra Erhat'a mektuplarını merhaba diye başlayıp merhaba diye bitirdiği mektuplarıdır. Yine hiç eğer denk gelinmediyse Merhaba Akdeniz mutlaka okunması gereken kitaplardandır. Halikarnas Balıkçısı der ki niye o kadar çok uzun söz söyleyeyim ki karşılaştığımda ve ayrılırken sadece bir merhaba dostluk için yeterlidir. Merhaba diyerek başlayıp merhaba diyerek bitirir yazılarını.
Biz de öyle bitirelim
evet,
o zaman.
Evet biz de merhaba ve esen kalın esen diyerek kalın lütfen. Bu çok diyelim. Önemli çünkü sadece TRT'de yaşıyor. Çok değerli bir miras.
Evet sadece bugün için değil. Bugün sizinle son birlikteliğimiz. Evet. Önümüzdeki hafta salı günü bayrama denk gelmesi evet. Dolayısıyla özel bir programla dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Çarşambadan güzel. Sonra da bir 3 haftalık izin istiyoruz dinleyicilerimizden. 3 hafta sonra 8 Ağustos'ta evet özleyeceğiz dinleyicilerimizi. Umarız onlar da bizi özlerler. 8 Ağustos'ta yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün için size de iyi tatiller diliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gayri 28 Bilecik 25 Yalova 24. Ben buraya. Bir şeye dayanıp duracağım.